icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi teknolojilerinin akıllı şehircilik ve haberleşme teknolojilerine katkısını ele alıyoruz. Stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek. Kendisiyle haberleşme teknolojisini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Adem Bey, merhabalar.
Sayın Dilek, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Esma Dilek ben. 1981 Denizli doğumluyum. Üniversite yıllarına kadar aslında Denizli'de öğrenimim geçti. Ortaokul, lise, Deniz Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde öğrenime devam ettim. 2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yaklaşık 1,5 yıl özel sektörde, ardından yaklaşık 12 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Bu süreç içerisinde rahmetli belediye başkanımız Kadir Topbaş'ın sunduğu bir proje kapsamında Amerika'da yüksek lisans eğitimi görme fırsatım oldu. Sonrasında da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev aldıktan sonra son 3 yıldır Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. 2 yıldır da Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin dernek başkanlığını yürütüyorum. Aynı evet. zamanda Gazi Üniversitesi'nde Bilgi Güvenliği Mühendisliği'nde doktora öğrencisiyim.
Evet efendim, sivil teknoloji ile savunma sanayi teknolojilerinin iç içe girdiği günümüzde ne gibi teknoloji etkileşimleri oluşmaktadır? Akıllı şehircilik ve buna bağlı olan teknolojiler içerisinde nasıl bir savunma sanayi teknolojileri kullanılmaktadır? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
Elbette. Aslında günümüzde teknoloji tüm sektörlerde, akıllı şehirciliğin tüm sektörlerinde kolaylaştırıcı, etkinleştirici olarak görev yapmakta. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın belirlediği 16 akıllı şehircilik alanı, enerji, sağlık, savunma sanayi, ulaştırma teknolojileri başta olmak üzere aslında haberleşme teknolojilerinin tamamı savunma sanayi dahil olmak üzere sistemlerin birbiriyle kesintisiz bağlantı kurabilmesi, sorunsuz bir şekilde iletişim kurarak görevini, kritik fonksiyonlarını yerine getirebilmesine kolaylık sağlayan teknolojiler olarak görev yapmakta. Evet. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz kolaylıkla. Savunma sanayi teknolojileri ülkemizde son 20 yılda çok gelişmişlik kaydetse bile savunma sanayi dahil olmak üzere tüm sektörlerde, akıllı şehirciliğin etkin olduğu tüm sektörlerde haberleşme teknolojilerini görmekteyiz. Çünkü sizin akıllı şehir dediğiniz, savunma teknolojileri dediğiniz tüm alanlarda sizlerin kablo ya da kablosuz olarak bir şekilde nesneleri birbirine bağlamanız gerekiyor. Bu noktada da haberleşme teknolojileri etkin bir role sahip. Dolayısıyla savunma sanayi sektöründe edinilen bilgi, deneyim, geliştirilen siber dayanıklı sistemler aslında akıllı şehirciliğin diğer alanlarında da kolaylıkla kullanılabilmekte. Bu evet. anlamda hem savunma sanayi teknolojileri hem akıllı şehirciliğin ulaştırma dahil olmak üzere tüm sektörlerinde birbiriyle bir yakınsama, birbiriyle iç içe girmişlik durumu söz konusu diyebiliriz.
Evet, özellikle de bu haberleşme, hızlı bir veri aktarma noktasında savunma sanayi ciddi bir teknolojiyle gelişmekte. Bununla alakalı nasıl bir teknoloji geliştirmektesiniz?
Bizler aslında Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda bakanlık olarak 5G, 6G, 7G gibi kesintisiz mikrosaniyeler, nanosaniyeler seviyesinde veri iletiminde gecikmelerin yaşandığı, gerçek zamanlı olarak operasyonların yürütülebileceği teknolojilerin üretilmesi noktasında eylem planlarımızla, geliştirdiğimiz stratejilerimizle ve hazırladığımız mevzuatla teknolojinin gelişmesini öncülük eden, yol haritasını belirleyen, burada özel sektörün, kamu kurum ve kuruluşlarının bu anlamda gerekli teknik bilgi, beceri, donanıma sahip olması noktasında onların önünü açan, onlara rehberlik eden, yol gösteren bir fonksiyonu icra etmekteyiz. Evet. Bunu bu şekilde bizler teknolojinin kolaylaştırıcısı olan kamu kurumları olarak özel sektörün önünü açan, onların işlerini kolaylaştıran, dünya standartlarında üretim, geliştirme yapabilmelerine olanak sağlayacak imkanları onlar için oluşturmaya çalışan bir roldeyiz diyebilirim.
Evet, bu aynı zamanda geniş band teknolojisinin içerisine girmiş olduğu bir teknoloji, 5G teknolojisi.
5G aslında bir haberleşmenin 5. jenerasyonunu diyebiliriz. 1G ile başlayan 1G, 2G, 3G, 4G, 4.5G derken artık 5G hayatımıza girmiş durumda. Artık ülkemizde de bunun geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı başta olmak üzere farklı lokasyonlarda da testlerini yapmaktayız. Yani 5G'nin şu an kullanılabilir olduğu kesintisiz bir şekilde bu hizmetlerden yararlanılabilen lokasyon olarak İstanbul Havalimanı'nda hem Türkiye'deki hem yurt dışından gelen misafirlerimizin istifadesine sunmuş durumdayız. 5G aslında haberleşmenin geçirdiği evrimin 5. jenerasyonu olup daha hızlı haberleşmenin, yani burada 40 megabit per second'dan 100 megabit per second'a ulaşan hızlarda operasyonların mission critical diyebileceğimiz kritik görevlerin yapılabileceği bir hız. Çok daha düşük bir gecikme, artık otonom olarak sistemlerin işletebileceği yapıların kolaylaştırıcısı, onların çalışmasını olanak sağlayan bir kolaylaştırıcı, bir haberleşme teknolojisi olarak görebiliriz. Burada aslında savunma sanayi de bu noktada bu 5G teknolojisinin en büyük yararlanıcılarından bir tanesi. Özellikle 5G'nin hayatımızda getireceği en önemli yeniliklerden bir tanesi ulaştırma, enerji, sağlık, savunma sanayi gibi farklı sektörlerde otomasyon, otonomi diyebileceğimiz teknolojileri mümkün kılması. Yani şu an hayatımızda çok hani yani örneklerini gördüğümüz, prototiplerini gördüğümüz, yurt dışında da benzerlerinin geliştirildiği, ülkemizde de geliştirildiğine tanık olduğumuz gerçek zamanlı hareket eden robotlar, gerçek zamanlı otonom olarak hareket edebilen araçlar, otobüsler, insansız hava araçları, dronlar vesaire, aslında bunların tamamının uzaktan yönetilebilmesi, uzaktan kumanda edilebilmesi, gerçek zamanlı olarak görevini zamanında ifa edip yerini doğru bir şekilde tespit edebilmesi, görevini tam zamanında yerine getirdikten sonra tekrar herhangi bir kesinti yaşamadan görev yerine dönebilmesi aslında 5G ve diğer kolaylaştırıcı teknolojilerle mümkün diyebiliriz. Burada aslında 5G sadece bu işleri facilitator dediğimiz etkinleştiricisi, bu işin mümkün kılan, gerçek zamanlı olarak kesintisiz bir şekilde, güvenilir bir şekilde icra edilmesine aracılık eden bir teknoloji diyebiliriz.
Evet, az önce de dediğiniz gibi 5G teknolojisinin bize vermiş olduğu gerçek zamanlı o gücü savunma sanayi platformların içerisinde de konuşuyor olabilmenin hızını vermiş diyebilir miyiz?
Kesinlikle. 5G'yi az önce söylediğim gibi 5G aslında tüm sektörlerde, akıllı şehirciliğin temas ettiği tüm sektörlerde, savunma sanayi de bunun en önemli sektörlerinden bir tanesi, bir kolaylaştırıcı. Ve burada örneğin insansız hava araçları, dronlar, görev kritik robotların görevlerini icra edebilmeli. Özellikle bahsettiğim gibi uzaktan yönetilebilen, uzaktan kumanda edilebilen ve kesintisiz bir şekilde merkezle haberleşmesini sürdürebilen sistemler inşa edilmesinde 5G kritik bir öneme sahip. Evet. Ve artık 5G dünyada kullanılmaya başlandı. Artık 6G ve 7G konuşulmaya başlandı. Yani şu an biz 5G'nin bir taraftan geliştirmesine, bir taraftan pilot olarak uygulamalarına devam ederken, akademide de baktığımız zaman artık 6G ve 7G teknolojilerinin de Ar-Ge çalışmalarına başlandığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla bu bir yolculuk, bu bir jenerasyon değişimi. Evet. Bu jenerasyon 5G ile, 6G ile, 7G ile yaşantısına devam ettirecek ve burada bu teknolojilerle birlikte otonominin hayatımıza çok daha fazla yerleştiğini, tüm sektörlerde olduğu gibi artık insan unsurunun biraz daha akıl üreten tarafta değerlendirildiğini, misyon kritik dediğimiz kritik görevlerde insan hayatının değerli olduğu ve riske atılmaması gereken durumlarda savunma sanayi olduğu gibi robotların, otonom araçların, otonom teknolojilerin ön plana çıktığını ve haberleşmenin de bunların kolaylaştırıcısı olduğunu görmekteyiz.
Evet, drone ve IA gibi teknolojilerimiz artık dünyada belirli bir ligde, belirli bir seviyedeyiz. Bu noktada akıllı ulaşım ve akıllı şehircilikte nasıl bir teknoloji transferi gerçekleşmektedir?
Bu noktada aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani ülkemiz gerçekten her ne kadar bugüne kadar teknolojinin son kullanıcısı, teknolojinin tüketicisi konumda gibi algılanmasına rağmen, özellikle şu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde bir atılım gerçekleştirdiğine aslında tanık olmaktayız. Özellikle savunma sanayindeki bu insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarının da geliştirilmesi Türkiye'nin aslında kendi potansiyelini kullandığı takdirde, kendi insan kaynağına, iş gücüne, insanına güvendiği takdirde yapamayacağı hiçbir şey olmadığını bizlere göstermekte. Yani burada devletin uyguladığı politikalar, uygulanan teşvikler, ulusal uluslararası ölçekte düzenlenen yarışmalar ve ülkemizin kabiliyetli insan portföyünün gün yüzüne çıkartılmasının da büyük önemi olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet. Burada tüm bu kolaylaştırıcılar insanların bilgisinin, deneyiminin, aklının, alın terinin ortaya koyulduğunun ispatı ve bunlar da şu an iyi bir şekilde değerlendiriliyor ve Türkiye artık dünyada ses getiren teknoloji üreticisi ülkeler ligine yükselmiş durumda. Evet. Ya bunun birçok örneğini de görmekteyiz. Ben hani bu anlamdaki gelişmeleri çok başarılı buluyorum. Hakikaten bu sektörde çalışan herkese çok tebrik ediyorum. Dosta güven telkin ediyoruz ama düşmanımız da bizden korkmalı diye düşünüyorum.
Evet. Bu noktada da akıllı şehircilikte burada oluşan o teknolojinin, savunma sanayi teknolojisi, akıllı şehircilikte ve akıllı teknolojilerde şunu görebiliyoruz. Özellikle hava araçlarında işte kargo taşımacılığı ya da acil müdahale edilmesi gereken alanlarda ciddi bir teknoloji transferini yaşıyoruz. Bu konuda da sizin kullanmış olduğunuz bu alanda bir yapı var mıdır?
Bu alanda özellikle bahsettiğiniz gibi drone taşımacılığını özellikle ulaşımın sıkıntılı olduğu acil durumlarda sağlık malzemelerinin, tıbbi malzemelerin taşınmasında, insanların bir yerden bir yere acil durumlarda transferinde drone taşımacılığı ile ilgili aslında bir girişimde bulunduk. Hali hazırda yürürlükte olan Türkiye Akıl Ulaşım Sistemleri'nin Ulusal Akıl Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da buna ilişkin bir eylemimiz bulunmakta. Ancak hukuki olarak mevzuatımızın henüz bunu yaygın olarak gerçekleştirmek için yeterli olgunlukta olmadığı için bir sonraki eylem planımızda bunun da daha yaygınlaştırılabilmesi ve ayakları yere basan hem hukuki boyutunu ele alan hem teknik boyutunu ele alan şekilde yapmak üzere çalışıyoruz. Ama diğer taraftan PTT dahil olmak üzere, sağlık hizmetleri dahil olmak üzere bunları acil durumlarda Türkiye'de şu an pilot olarak uygulamaktayız diyebilirim. Bununla beraber şunlara da değinmek istiyorum. Artık ulaştırma teknolojilerinde, haberleşme teknolojilerinde gelişmelerle birlikte V2X dediğimiz araç her şey haberleşmesi diye bir kavram gelişti. Yani sizin aracınız çevresindeki insanlarla, çevresindeki altyapıyla, çevresindeki diğer nesnelerle haberleşebilen birer akıllı cihaza dönüşmüş durumda. Bu ne sağlıyor? Aslında bir kaza oluştuğunda, bir acil durum oluştuğunda çevresel farkındalığının artmasına, aynı zamanda bu edindiği bilgileri çevresindeki araçlara ve ilettiği altyapıyla merkeze aktarmasına, bu merkezdeki bilginin de tüm karayolu ağında, demiryolu ağında, artık hangi ortamdaysa o ortamdaki insanlara, araçlara, oradaki varlıklara, nesnelere iletilmesinde bir aracılık eden fonksiyon üstlenmiş durumda. Bu anlamda savunma sanayi sektöründeki şirketlerimizin de çok güzel girişimleri var. Bu anlamda özellikle akademiyle, bakanlığımızın çalışmalarıyla yakın bir işbirliği içerisindeler. Bakanlığımız da hem haberleşme teknolojileri anlamında hem de akıllı teknolojilerinin gelişmesi anlamında bunları yayınladığı ARGE çağrılarıyla, akıl ulaşım sistemleri ve 5G haberleşmesine yönelik ARGE çağrılarıyla desteklemekte ve bu teknolojilerin yerli, milli olarak geliştirilmesine öncülük etmekte. Bu anlamda Türkiye Akıl Ulaşım Sistemleri Derneğimizin birçok üyesi bulunmakta. Savunma sanayi evet. sektöründeki üyelerimiz de bu anlamda bu haberleşmeyi mümkün kılacak araç içi üniteler, sahaya konumlandırılan ünitelerin yerli, milli olarak geliştirilmesinde ciddi mesafe kat etmiş durumdalar diyebilirim.
Evet, ülkemizde yakın zamanda bir deprem felaketi yaşandı ve yaklaşık olarak 11-12 ilimizi etkileyen ciddi bir felaket yaşadık. Bu noktada tabii ki orada bir haberleşme kavramı vardı, bir haberleşme olgusu var. Bu haberleşme olgusunda ne gibi faaliyetlerimiz gerçekleşti, oradaki teknolojilerimizi nasıl kullanabildik, bunlardan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki hani bu özellikle deprem sürecinde, afet sürecinde ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla tüm bu çalışmalar yürütüldü ve hala yürütülmeye devam ediyor. Yani Ulaştırma Altyapı Bakanlığımıza dahil olmak üzere AFAD koordinasyonunda acil, öncelikle acil durumun yönetilmesi, krizin yönetilmesinin ardından da insanların yaşamsal fonksiyonlarını önceki deprem öncesindeki duruma benzer şekilde yürütebilmeleri için yine bakanlığımız ve ilgili kurumların koordinasyonu bu çalışmalar devam ediyor. Hem savunma sanayi şirketlerimiz, hem özel sektördeki kurumlarımız, derneğimizin kıymetli üyeleri, ilgili bakanlıklarımız, AFAD koordinasyonu aslında tabiri caizse insanüstü bir gayretle bu süreci yürütmeye gayret ettiler. Önceliğimiz hep insanımızın canlı olarak bu süreci atlatması ve canlı olarak kurtarılmasıydı. Evet. Akabinde de tabii ki canlı olarak kurtarılan bu insanların sevki, bir yerden bir yere taşınması, sağlıklı bir şekilde yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi ve sevdikleriyle kesintisiz tabii ki iletişim kurabilmesi. Bu noktada her ne kadar hani depremden 11 il gibi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çapta, genişlikte etkilenmiş olsak da özellikle bu noktada ilgili operatörlerimiz, kamu kurumlarımız, devletimizin yetkili mercileri dayanıklı şehirler, dayanıklı ulaşım ve haberleşme altyapıları tesis edilmesi, kesintisiz haberleşme sistemlerinin devam edebilmesi için hem mevzuatsal olarak gerekli iyileştirme çalışmalarına başladı, hem de bu noktada gerek eksikliklerimizi görmemiz, gerekse 11 şehrimizin yeniden inşa sürecinde hem sürdürülebilir, hem akıllı, hem de dayanıklı şehirler, evet, inşa edilmesi sürecinde bu bizlere de hani her ne kadar istemesek de bir deneyim oldu. Kesintisiz ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin fonksiyonlarını icra edebilmesi için şehirlerimizde dayanıklı altyapıların inşa edilmesi gerektiğini, dayanıklı altyapılar inşa edilmesi için yapılan yatırımlara öncelik verilmesi, önem verilmesi gerektiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Özellikle Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın inşa ettiği tüm demiryolu sektörü olsun, havayolu sektörü olsun, karayolu sektörü olsun, tüm işte faaliyetlerimizde, hizmetlerimizde acil afete yönelik tatbikatlarımızı yaparak aslında hizmete alıyoruz. Evet. Bu afet de bizlere bu anlamda şehirlerin yeniden inşasında artık dayanıklı şehirler, dayanıklı ulaşım, haberleşme, şehircilik yapılanmasının tesis edilmesi gerektiğini bizlere deneyimletmiş oldu diyebilirim.
Acı bir tecrübe
oldu. Acı bir tecrübe oldu. İnşallah hani tekrarını yaşamayız ama bizler ülke olarak yaşadığımız tecrübelerden ders çıkarabiliyoruz. Ben ders çıkardığımıza da inanıyorum. Bu acı tecrübeyle bence şehirlerimizi yeniden inşa ederken daha dayanıklı ulaşım, haberleşme altyapıları da inşa edeceğimize inanıyorum.
Dayanıklı şehri biraz açabilir misiniz?
Tabii ki. Dayanıklı şehir aslında yaşadığımız deprem felaketi başta olmak üzere deprem, sel, yangın, olağanüstü hava koşulları, olağanüstü doğa olayları diyebileceğimiz, özellikle iklim kriziyle mücadele ettiğimiz şu günlerde artık sizin sunduğunuz ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere tüm yaşamsal fonksiyonların devam edebilmesi için tesis etmeniz gereken altyapılar, örnek veriyorum, binanın dayanıklılığından tutun, binanın sismik olarak bu işin üstesinden gelebileceği, herhangi bir afet olduğu durumda da afet geçtikten sonra devam kaldığı edebilir yerden hayatına devam edebileceği ve insanın yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebileceği imkanını sunan şehirler diyebiliriz. Yani örneğin sizin tünellerinizin, köprülerinizin, yol altyapınızın afet geçtikten sonra da işler durumda olması. Aslında dayanıklı şehirler budur. Dayanıklı şehirler, bizler akıllı şehirleri konuşurken hep dayanıklı şehirlere de vurgu yapıyorduk. Ancak şu yaşadığımız son deprem felaketine kadar bunun önemi çok anlaşılamamıştı. Maalesef acı bir şekilde artık biz inşa ettiğimiz her şeyin, yani burada bu binasından, altyapısından, haberleşme tesislerinden, yedekleme sistemlerinden, her şeyiyle düşündüğünüz zaman kritik görev inşa eden, kritik göreve sahip alanların dayanıklılığı, yani bu işin deprem de olsa, afet de olsa ayakta kalma becerisi diyebiliriz. Yani ayakta kalma becerisi göstererek hayatına ifa etmesi gereken görevlerine devam etmesi şeklinde söyleyebiliriz.
Evet efendim, haberleşme diyoruz, haberleşmenin teknolojisinden konuşuyoruz. Bir de bunun veri teknolojisi var, veri güvenirliliği var. Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Aslında günümüzde nesnelerin interneti dediğimiz IoT ile birlikte haberleştiğimiz her şey, çevremizdeki her şey, akıllı telefonumuz, akıllı saatimiz, artık akıllı gözlüklerimiz, akıllı aracımız, binalardaki akıllı sistemler, aklınıza gelecek birçok nesne, birçok haberleşebilen, bağlantı kurabilen şey diyoruz. Yani aslında anda hani her şey, yani her şey evet, birer bağlantılı nesne halini aldı. Ve bu bağlantılı nesneler de sürekli veri üretmekte. Yani sizlerin bu nesnelerin internete dünyasında haberleşebilen, bağlantı kurabilen, internete çıkabilen her şey bir veri üretiyor. Ve bu verilerin toplanması, bu verilerin analiz edilmesi, bu verilerden anlamlı bilgilerin çıkartılması o apayrı bir süreç. Aslında verilerin konsolidasyonu, verilerin füzyonu dediğimiz, data fusion dediğimiz farklı farklı mecralardan, farklı birçok ortamdan veri üretilmekte ve bu verilerin amacına hizmet edecek şekilde iletilmesi gereken merkeze herhangi bir kesinti olmadan, herhangi bir saldırganın erişimine fırsat verilmeden, herhangi bir üçüncü parti yetkisiz kişilerin o veriyi iletişim hattı üzerinde bozmasına fırsat vermeden, veriyi doğru bir şekilde herhangi bir bozulma olmaksızın iletilmesinden de aslında haberleşme sistemlerinin bu noktada siber güvenliği devreye girmekte. Evet. Siz veriyi güvenilir ve güvenli bir şekilde ilettiğiniz zaman ancak alıcısı bu veriyi doğru bir şekilde okuyabilir, veriden ne anlamı çıkarması gerektiğini yorumlayabilir, saldırganlardan arındırılmış diyemiyoruz çünkü saldırganlar hep var ve var olmaya devam edecek. Sizlerin tesis ettiği verilerin ne kadar korunaklı, ne kadar da caydırıcı ve
dirençli.
Dirençli, evet, yani bu da tabii ki yani verinin dirençli altyapı bileşenleri üzerinden taşınması. Burada hani gerek veri gizliliğinin farklı farklı teknikleri var, veri güvenliğini sağlamaya yönelik çok çeşitli teknikler var. Bunlar da aslında bizim akıllı şehirlerin, dayanıklı şehirlerin olmazsa olmazı. Çünkü veri her yerde ve sürekli üretiliyor. Bu verilerin de işlenmesi, depolanması, analiz edileri insanın bundan bilgi çıkarabilmesi, insanın bundan faydalı bilgiler üreterek insanlığa katkıda bulunabilmesi de siber güvenlik teknolojileriyle mümkün. Bizler Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak milletimizin, ülkemizin siber güvenlik teknolojilerinin nasıl olması gerektiği, siber güvenlik stratejilerinin, eylem planlarının hazırlanmasından sorumluyuz. Bu anlamda ülkemiz Avrupa'da 3. dünyada da 12. sırada, onu da söylemek isteriz. Gerçekten hani bakanlığımızın koordinasyonunda siber güvenlik teknolojilerinin hem geliştirilmesi hem dirençli haberleşme ulaştırma altyapılarının inşa edilmesi, saldırganların erişiminin hızlı bir şekilde tespit edilerek gerekli koruma mekanizmalarının işletilebilmesi, kritik altyapılar dediğimiz ulaştırma, haberleşme, sağlık, su gibi bu kritik altyapıların da insan sağlığına olumsuz bir etkisi yaşanmadan devam etmesi için bakanlığımız siber güvenlik anlamında da tüm bileşenlerini 7/24 işletmekte diyebilirim.
Yerli ve milli çözümlerle.
Kesinlikle. Yerli ve milli çözümlerle.
Belirli bir seviyeye gelmişiz.
Avrupa'da şu an 3. sıradayız. Her yıl ITU, International Telecommunications Union, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ülkelerin siber güvenlik sıralamasına ilişkin yayın yapıyor. Türkiye en son istatistiklere göre yani bir ay öncesine baktığımda hala Avrupa'da 3, dünyada da yanlış hatırlamıyorsam 12. sıradaydı.
Evet, son zamanlarda savunma sanayi alanında geliştirilen farklı platformların birbiriyle bağlantılı olmasında haberleşme teknolojilerinin rolünü değerlendirebilir misiniz?
Haberleşme demek nesnelerin bugün telefon olur, yarın savunma sanayinde kullanılan insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, bir robot, farklı artık hani önümüzdeki günlerde geliştirilecek teknolojinin
yeni terimlerin,
evet yeni terimlerin de literatüre girmesiyle bugünden belirleyemediğimiz aslında her şeyin kolaylaştırıcısı, bunların uzaktan yönetilmesini mümkün kılan, bunların uzaktan erişimini, uzaktan izlenmesini mümkün kılan şey haberleşme teknolojileri. Ve bugün de artık araçların da birbiriyle haberleştiği, araçların da bulunduğu ortamla haberleştiği bir dünyadayız. Bu anlamda Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerimiz de bunların öncülüğünü yapmakta. Biraz önce bahsettiğim gibi vehicle to everything dediğimiz araç her şey haberleşmesiyle araçlar artık bir durumsal farkındalık oluşturan nesnelere dönüşmüş durumda. Bu durumsal farkındalık nedir aslında? Çevresinde olan biteni algılaması, bunu öğrenmesi tanesi ve bunu kablosuz olarak çevresindeki araçlara, en yakınındaki baz istasyonuna ya da bir araç üstü ünite aracılığıyla yol kenarı ünitesine iletmesi, o üniteden de merkeze gerek kablolu bir şekilde gerek kablosuz bir şekilde iletişimi söz konusu. Evet. Dolayısıyla aslında savunma sanayi dahil olmak üzere tümü birbiriyle haberleşen nesnelerden ibaret diyebiliriz.
Sadece de araç değil, burada askerin durumunu, sağlık bilgilerini, konumunu.
Tüm hassas bilgiler yani burada sizin kullandığınız askeri mühimmatın yeri, kullandığınız İHA'nın üzerindeki kameranın lokasyonu, kameradan gerçek zaman olarak görüntünün transferi, buradaki kameranın açısının ayarlanması, fokusunun set edilmesi, uzaktan tüm bu operasyonların kesintisiz bir şekilde yapılabilmesini mümkün kılan tek şey aslında haberleşme teknolojileri diyebiliriz. Yani burada uydu teknolojilerine de atlamamak lazım. Yani sadece kablo ve kablosuz haberleşmeyle birlikte artık günümüzde özellikle savunma sanayinde vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi de uydu haberleşmesi. Bu anlamda da hani bakanlığımızın uydu teknolojilerine de verdiği önemi biliyorsunuz. Zaten geçtiğimiz yıl dünyada iki tane uyduyu aynı anda fırlatan 5A ve 5B uydularını aynı anda gökyüzüyle buluşturan.
Son dönemde de İmece'yi göndermiş.
İmece'yi evet geçtiğimiz haftalarda gözlem uydumuzu gönderdik. İnşallah bu yıl içerisinde de hedefimiz Türkiye'nin ilk yerli milli TürkSat 6A uydusunu uzaya göndermek. Burada artık hani Türkiye lig adlamış durumda. Yani kendi uydularıyla, kendi teknolojileriyle savunma sanayi başta olmak üzere tüm sivil sektörlerde de enerji, sağlık, ulaştırma, finans, aklınıza gelecek tüm sektörlerde haberleşmenin, iletişim teknolojilerinin kolaylaştırıcı etkisini kullanan, bunu etkin bir şekilde insan hayatına yansıtan ve az önce de bahsettiğim gibi dosta güven, düşmana da korku salan bir ülke haline geldi diyebilirim.
Evet. Efendim, bu tecrübenizi aynı zamanda dernek faaliyetlerinde de paylaşmaktasınız. Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
Elbette. Aslında dernekte hem sivil alanda yapılan çalışmalara hem kamu alanında hem startuplarda, akademide yapılan çalışmalarla bir ekosistem oluşturma gayreti içerisindeyiz. Evet. Bakanlığımızın 2014-2016 yıllarında yayınladığı eylem planı kapsamında kurulmuş derneğimiz akıllı ulaşım, haberleşme, teknoloji geliştirme ve bu teknolojilerin sektörde uygulanmasına aracılık eden tüm paydaşları bir araya getirmiş durumda. Akademiden, özel sektörden, savunma sanayinden, belediyelerden birçok dernek üyemiz bulunmakta. Şu an 71 dernek üyemizle hayatımıza devam ediyoruz ve sürekli de büyüyen bir derneğimiz var. Burada da gerek düzenlediğimiz uluslararası akıllı ulaşım sistemleri zirvesi, her yıl yapıyorduk. Maalesef depremden dolayı Mart ayında 4.sünü düzenleyeceğimiz zirvemizi iptal ettik ama onu da önümüzdeki günlerde tekrar planlıyoruz. Ulaştırma, haberleşme, teknoloji geliştirme, startup ekosistemini ve akademinin de bu anlamda Ar-Ge yapmasını kolaylaştırıcı tüm unsurları bir araya getiriyoruz diyebilirim. Webinarlar olsun, eğitim içerikleri olsun, Avusturya Akademi içerikleri olsun, uluslararası seminerler, kongrelerle biz sektörün dinamizmini tutmaya çalışıyoruz. 3 ayda bir yayınladığımız bültenlerimizle de Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor, ulaştırma ve haberleşme trendleri nereye doğru evriliyor, bunları araştırıp öğrenip sektörümüzün istifadesine sunmaya gayret ediyoruz diyebilirim.
Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna gelmekteyiz Esma Hanım. Bu alanda çalışmak isteyen, üretmek isteyen gençlerimize, bizi dinleyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Denizli'den yola çıkmış, İstanbul'da öğrenim hayatına devam edip Amerika'ya yolu düşmüş biri olarak bence hayallerinin peşinden koşsunlar. Hani şu an böyle bir yurt dışında eğitim görmeye, yurt dışında yaşama bir heves gibi, bir trend gibi algılanmaya başladı. Gitsinler, görsünler, eğitim alsınlar. Oradaki yaşantılardan, oradaki teknolojilerden ülkemizin istifadesine olabilecek her türlü bilgi, donanımla ülkemize ben geri dönmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü biz Türk'üz. Ben de Amerika'da 2 yıl yaşadım. Hiçbir zaman bir Amerikalı olamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu demek değil ki oradaki imkanlardan yararlanmayalım. Benim tavsiyem hem ülkemizdeki hem yurt dışındaki imkanlardan sonuna kadar yararlansınlar. Bu anlamda devletimizin teşvikleri de çok fazla. İşte gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın, YÖK'ün, TÜBİTAK'ın teşvikleriyle bunu deneyimlesinler ama biz Türk'üz ve ülkemize faydalı olmak durumundayız diye düşünüyorum. Ben Türk vatandaşı olarak bütün bilgiyi, deneyimimizi ülkemize harcamayı daha değerli, kıymetli buluyorum.
Evet, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Efendim son olarak sevdiğiniz bir eseri sizin aracılığınızla dinleyicilerimize armağan etmek isteriz.
Çok teşekkür ederim. O zaman Barış Manço'dan Yaz Dostumu rica ediyorum ben.
Teşekkür ediyoruz bu kıymetli çalışmalarınızı, projenizi bizleri dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimize aktardığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek bizlerle birlikteydi. Sizler için hazırlamış olduğumuz icat çıkarma programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.
İcat çıkarma.